İslam'dan Hayata Ölçüler. Ahmet Taş getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bundan önceki programda ümmeti konuşmaya başlamıştık. Bugün yine ümmet üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Nasılsınız? Afiyetlisiniz.
Elhamdülillah.
Yeni hizmet alanları çıkıyor. Hacı Bayram Camii'nde pazartesi günleri yatsı namazından sonra
evet,
sohbetleriniz olacak. Başladı mı?
Başladı. İki hafta gittim.
İki hafta gittiniz. Ne güzel. Şehzade başında pazarları ikindi.
O da pazar günü ikindi namazından
sonra. İkindi namazından sonra. Güzel hocam.
Elhamdülillah.
Tebrik ederiz. Hayırlı olsun inşallah. Amin, inşallah. Büyük istifadelere vesile olacağına inşallah inanıyorum.
İnşallah.
Hem İstanbul'da hem Ankara'da böyle gönüllüler gelecek, talipler gelecek değil mi?
Bu elbette.
Yani o program saatleri özel saatler ancak taliplerin geleceği saatler. Onun için de alıcısı çok olacak inşallah.
İnşallah kabul de olur.
İnşallah.
Alıcı
i̇nşallah
ve kabul.
Hocam.
İnşallah.
Hocam ümmeti konuşmaya devam edelim inşallah. Yani konuşulması gerekiyor. Sancılarımız var. Şöyle düşünüyorum. Hem sancılıyız hem de böyle bir ümmet insanlık için olmazsa olmaz beklenen, aranan, istenen insanlığın bunalımlarına çözüm olacak olan İslam ümmeti, hayırlı ümmet. Ama biz hazır değiliz gibi, değil mi? İslam ümmeti hazır değil gibi. Ya bugün Kur'an'ın çizdiği, Rabbimizin tarif ettiği, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin işte nitelediği ümmet üzerine biraz konuşalım. Yani biraz kendimizi hangi şahsiyet kodlarına göre inşa etmeliyiz? Bu soru üzerinde duralım. İşte hayırlı ümmet kavramı Kur'an'ın kavramı. Böyle bir ümmet olmamız isteniyor. Neler tespit ettiniz? Böyle mesela vasat ümmet, insanlığa şahit olacak ümmet, insanlık için çıkarılmış ümmet. Bunların nasıl anlamalıyız? Kendimizin önüne nasıl bir yol haritası çıkarmalıyız? Bütün bu tariflerden diye başlayalım isterseniz.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hocam belki de çok rahat söylenmeyecek bir nokta ile başlamak istiyorum. Bir insanın bulunduğu konumu takdir edememesi, mesela çok itibarlı bir ailenin çocuğunun kendisini sokak çocuğu gibi hissetmesi o aile için nasıl bir gelecektir? Baba onu o ailenin forsuna hazırlıyor, geleceğini hazırlıyor. O çocuk o
farkında değil. Üzerine düşenin farkında değil.
Yarınını düşünmüyor, mevcudu evet. Düşünmüyor, ailesinin itibarını düşünmüyor.
Sorumluluğunu düşünmüyor.
Gibi. Şimdi ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelimenin ağırlığını idrak edememiş nesillerin bulunması dış etkenlerden daha büyük bir etken mevcut durumumuzu muhasebe ederken.
Yani bizde bu hassasiyet yok.
Ailenin kimliğini tanımayan çocuk gibi ümmeti Muhammed kim? Yani Bir camide öğle namazı kılan, sonra işine giden, akşam yatmaya giden anlayış, ümmeti Muhammedlik, Müslümanlık anlayışının çok farklı bir noktasında duruyor. Çok farklı ama. Yani ümmeti Muhammed insanlığın ümmetidir.
Evet.
İnsan. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam alemlerin peygamberi.
Evet.
Alemlerin. Binlerce alemin peygamberi.
Evet.
Ona ümmet olan birisinin sadece o alemlerde nokta statüsünde bile olmayan bir camiden ibaret bir İslam düşünmesi başlama açısından çok riskli bir başlangıç hocam. Yani
o zaman ümmeti Muhammed olmayı idrak,
önce oradan başlamak. Nedir evet. ümmeti Muhammed? Yani ümmeti Muhammed nedir? Mesela
nedir hocam? Oradan başlayalım.
Başlarken cümlede Bakara suresinin 143. evet. ayetinin mealiyle başladınız. Allah-u Teala sizi vasat bir ümmet olarak yarattık buyuruyor. Vasat ümmet, bu vasat ümmetin ne anlamda vasat olduğunu da litekunu şuhada alennas,
insanların
şahitleri olun siz. İnsanların şahitleri olun.
Bunlar üzerinde durmamışız herhalde hocam. Yani o Müslüman olurken, İslam, kendi Müslümanlığımızı ifade ederken mesela
nasıl olsa hocam camiye gittik mi İslam yerini buluyor işte.
Bitiyor gibi. Evet.
Hacca da gittiysen çok da Ali üstüne Yülala. Çıkmış oluyorsun. Bunlar Kur'an'ın ayeti değil mi? Ben ümmeti Muhammed değil miyim diye bir nefis muhasebesi yapmak gerekiyor. Şimdi hocam isterseniz bir ara cümle açalım bu 143. ayetten önce. Ümmeti Muhammed olarak biz A Müslüman, ben mesela A veya işte Nurettin isimli bir Müslümanım. Alkole bulaştım mı diye eyvah Kadir gecesi bir infiale bulaşıyorum. Cuma gecesi tövbe etme ihtiyacı hissediyorum. İşte filan harama bulaştım mı, faize bulaştım mı? Bireysel hataları konuşuyoruz. Mesela bir şeyh efendinin önüne oturmuş bir mümin, İşte faizden, zinadan, filan günahlarından dolayı tevazu içerisinde ne yapayım hoca efendi ben diye soruyor.
Evet.
Tanıyoruz çevremizi. Ben faizden, şu günahtan nasıl istiğfar ederim, nasıl dönüş yaparım diye muhasebe edildiği gibi ümmetin mevcut durumunda ben nerelerdeyim diye bir muhasebe hatırlıyor musunuz siz hocam?
Evet.
Yani irdelenirken, karıştırılırken...
O sanki hep başkalarının kim meselesi o gibi. Başkası da tarif... Kim başkası? Ya işte, onun da içi dolmamış.
Yani ümmetimin sahibi yok mu benim?
Evet.
Nasıl olsa Ömer bin Hattab şehit oldu, gitti. Kim bu ümmetin sahibi? Yani biz ümmetin nimetlerinden varız. Kıyamet günü şefaatte, ümmeti Muhammed'de, Yahudiliği sollayacak. O ümmettiniz.
Ümmeti... der diye ümit yani, ediyoruz peygamberimiz.
İnşallah. Ama nerede, kim bu hesapları görecek? Ümmeti Muhammed'in faturası kimin üzerinde? Siyasetçinin mi? Ekonomistin mi?
Yazarın mı? Hocanın mı? Şeyh Efendinin mi?
Kimse yani.
Ya da camideki sade Müslümanın mı?
Yani sade Müslüman ben ne yapayım da geçiştiriyor işi. Hocam bunu bir yer bulalım, buyurun beraber bulalım. Kim bu ümmetin evet. başı? İslam konferansı mı?
Hocam bir de baş mı gerekiyor? Ha, yoksa demek, tek tek her birimizin kalbinde o ümmet olma
yetecek mi?
Şuuru, bilinci, iradesi, idraki mi gerekiyor? Oradan da belki başlamak lazım.
Hocam.
Hani biraz da belki o üstümüze alınmayışımızın arkasında... Hep bunu
alsam biri, ne olacak? Kim ne yapabilir?
Birisine havale etme. Yani bir tanesi çıkar. Bu ümmetin sahibi olma ya talip olur gibi beklenti var. Belki de herkesin tek tek ya benim üzerime ne düşüyor? Ümmeti Muhammed olarak sorusunu sormak lazım yani.
Herhalde burada hocam mesela ben bir cami derneği de dahil evet. dernek kurdum, çalışıyorum. Kaldı ki mesela Müslüman Gençlik Yetiştirme Derneği diye bir dernek kuruyorum.
Evet.
Bunu bir bütünün parçası gibi mi algılıyorum? kendisi bir bütün olarak mı algılıyorum?
Evet.
Yani bu Ümmeti Muhammed projesinin İstanbul'da, Üsküdar'da bir köşedeki taşı mıdır?
Evet.
Parçası mıdır? Yoksa bu gençler meyhaneye gitmediler mi, İslam'da oldu mudur? Evet. Herhalde bakarken eksik bakma diye bir sıkıntımız var bizim.
Buradan mesela Ümmeti Muhammed dediniz. Bu o hep kendisini dar bir alanda var kılmayla bağdaşabilir bir şey mi? Yoksa zaten Ümmeti Muhammed, yani Resulullah Efendimiz'e izafe edilen bir ümmet olmak bir bütünlüğü mü gerektiriyor?
Biz hocam Orta Asya'dan göçüp Anadolu'ya geldiğimiz gibi Orta Asya'yı da bıraktık, oradaki Kırgızlara bıraktık mesela. Der evet. gibi mi Medine'de başlamış, İstanbul'da devam eden bir ümmetiz?
Evet.
Yoksa hala biz Medine miyiz?
Evet.
Buradan da bakabiliriz. Buradan yani da Orta Asya'dan göçtük, niye kuraklık vardı? Medine'den niye göçtük? Araplarla anlaşamadık, onun için mi geldik?
Evet.
Çok geniş bir...
İşte bütün bu sorular aslında meseleyi, boyutlarını ortaya
herhalde
koyuyor.
Herhalde hocam, Hacı Bayram'da söz evet. ettiniz de böyle reklam eder gibi değil ama örnek vermek için söylüyorum.
Ya ben biraz da haberi olsun. Şimdi Ankara'dan dinleniyoruz hocam. Yani sizi zaten dinlemeye gelecekler muhakkak vardır. Cami yani Hacı Bayram'ın o küçük hacmi şey yapmayacak
hacmi
ama.
Hacmi küçük ama bereketi büyük.
Gene de yani. Gene de duysun insanlarımız. Hocam. Bir kişi fazla faydalansa.
Burada ben bir örnek vereceğim. Bu haftaki dersimizin konusu internet ölçülerimizdi dedim. Ve söze başlarken dedim ki bu kürsüde 100 sene önce konuşma yapan hoca efendiler mesela tahareti anlatıyorlardı. Namazın önemini anlatıyorlardı.
Evet.
Ama ben şimdi bu kürsüye oturdum. Taharetten önce anlatmam gereken bir şey var. İnternet.
Evet.
Neden? Taharet 7 yaşında namaz farz oluyor. 7 yaşından önce öğretmek de farz değil namaz. Hadis açıkça 7 yaşında başlıyor
evet,
diyor.
Evet.
Ama 6 yaşında çocuk internetten ödev yapıyor.
Evet.
Demek ki namazın önüne geçti internet şu anda. Evet. Aksi takdirde namazı da silip süpürecek.
Şimdi bir de internet kalbi kirletebiliyor.
Özü alıyor. Özü imanı alıyor.
Hayır, taharete gelmeden önce diyorum. Yani taharet temizlenmeyse kalbi kirletiyor. Yani
şimdi evet. bunu şunun için örneklendiriyorum. Yani bizim bu asırda İlmuhal kitabımız hocam internet babıyla başlamalı.
Evet.
Eğer İlmuhal farz olan bir ilmi öğretecekse.
Evet.
Akide konularımız, Allah-u Teala'nın zat-i sübuti sıfatlarını saydığımız gibi Ümmeti Muhammed mefhumunu da ihtiva etmeli artık.
Evet.
Çünkü neden? Artık ümmet eriyor mefhum olarak,
evet.
anlayış
evet.
olarak eriyor. Evet. Herkes kabuğuna çekilme diye ifade edebileceğimiz yöresine, köyüne, ülkesine çekiliyor. Ümmeti Muhammed'i parçalıyorlar. Çok büyük bir proje, belki asırlardır bu projenin üzerinde şer odakları çalışıyor. Vahim bir durum var. Yani biz hacca anlatıyoruz ama hacca orayı idare eden bir yönetimin izni olduğu zaman gidebiliyorsuna irdeleyemiyoruz.
Evet. Evet.
Yani Endonezya'da, Afrika'da filan yerdeki afete benim ümmetimin parçası olarak benim gıda göndermem, yardım göndermem başka şey. Herhangi dünyanın bir yerinde insani bir sıkıntı var, oraya yardım göndermem başka bir şey. Yani bir vücudun organları, hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi, bir vücudun organları olma anlayışımız gidiyor.
Evet.
Biz taharetin yanında ilmu alemize filan konuyu da ilave etmemiz gerekiyor. Bu asrın muktezası bu. Çare yok bunda. Aksi takdirde taharete de gerek kalmayacak çünkü. Namaz evet. yok çünkü.
Çünkü namaz olmayınca taharet hassasiyeti de o yani, anlamsız.
Deyim benzetmem ne kadar yerinde olacak bilmiyorum. Hani genetiğiyle oynanmış bir gıda türü oluyor ya.
Evet,
Mısır'ın
evet.
GDO'suyla oynandığı falan evet. deniyor. İnsanın genetiğiyle oynandığı gibi dinimin de genetiğiyle oynanıyor.
Evet.
Evet, aslı levh-i mahfuzda baki Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler mesela Bakara suresinin 143. ayeti duruyor Kur'an-ı
duruyor,
Kerim'de.
Evet.
Buna dokunan yok. Anlamak için de dokunan yok ama. Kaldırmak için de dokunan yok. Anlamak için de dokunan yok. Biz bu ümmeti Muhammediz. Vasat bir ümmetiz. Bu vasatlık uygulamada vasatlık, zamanlama olarak vasatlık, tarz olarak
İstersen vasatlık. Oradan başlayalım hocam. Bu başlayalım nasıl hocam? Vasatlık neyi anlamamız gerekiyor? Vasat ümmetten, insanlığa şahit olacak ümmetten.
Bir defa şahitlikten başlayacağız hocam.
Şahitlikten
başlayalım. Vasatsınız çünkü siz şahit ümmetsiniz. Evet, evet. Bu şahit elini böğrüne koyup trafik kazasını seyretmiş bir şahit demek mi? Hayır.
Evet.
İnsanlığın gözlemcisi bir ümmetsiniz siz. Bu gözlemcilik...
İnsanlık nereye gidiyor?
İnsanlık nereye gidiyor? Çünkü Âl-i İmrân suresinin 110. ayetinde de insanlık için çıkarıldınız diyor. Uhricet linnâs. İnsanlık için çıkarıldığınızdan dolayı en hayırlı ümmetsiniz siz.
Yani insanlıkla ilgili bir misyonu var ümmetin.
Siz eğer insanlık yükü taşırsanız hayırlılık yerine gelecek.
Evet.
Çünkü varlık nedeni bütün insanlığı bağrında taşımak. Eğer bütün insanlığı bağrında taşıyamıyorsan varlık nedenin kalkıyor ortadan o zaman. Gibi bir
nasıl
anlam.
İnsanlık için mesela nasıl bir misyon söz konusu olabilir ümmetin?
Bunu da ayetten anlayalım hocam. Evet. Bizim zaten halinizin ve benim kanaatlerim o girmesin
tabii,
araya.
Tabii.
Ayet 110. ayet Âl-i İmrân suresinde küntüm hayra ümmetin uhricet dinnaz. İnsanlık için çıkarılmış
hayırlı.
En hayırlı ümmetsiniz
en hayırlı
siz.
Ümmetsin.
Tamam. Peki çok tabii olarak neden en hayırlı biz çıktık da mesela İsrail oğulları veya filan Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi niye olmadı bu?
Evet.
Onlar da peygamberdiler. Onlar da iman eden insanlardılar. Etmeyen de vardı ama iman edenleri vardı. Neden bir numara ümmeti Muhammed? Bir numara. Bakara suresinin 143. ayetine bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi. Çünkü insanlıktan sorumlusunuz, peygamber de sizden sorumlu diyor.
Evet.
Geliyoruz bir sonraki sureye, Âl-i İmrân suresine 113. ayetinde. En hayırlı ümmetsiniz ha, insanlık için çıkarıldınız. Çünkü siz iyiliği emrediyor, kötülüğü de alıkoyuyor olan bir ümmetsiniz. Hocam bu ayetin altı üstü kenarı çizilmeli.
Evet.
Çok enteresan
i̇yiliği
bir ifade.
İyiliği emrediyor.
Ayeti okuyayım müsaade edersiniz.
Lütfen.
Arapça metni teberrüken yani bereket olsun. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bir. Çünkü siz te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri. Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Bunun ayrıntılarına gireceğiz. Ne demek bu?
Evet.
Hocam çok enteresan. Ayet devam ederken ve tü'minûne billah ve Allah'a iman edersiniz diyor.
Evet. Hocam, sanki iman sonra gelmiş gibi.
Yani hiç iman etmeyen emri bir mantık yapsa ne olacak
tabii
ki?
Tabii ki.
Yani nasıl hocam çok enteresan.
Enteresan tabii evet.
Demek ayetin haşa dizilişinde bir hata yok. Ayet mütevatir.
Haşa evet.
Sahabeden biri bu ayeti ben öbür türlü okuyordum dememiş.
Evet.
Çok net. Bakıyoruz ki iman emri bir maruftan sonra zikrediliyor ayette.
Evet.
Herhalde imandan daha önemli değil emri bir maruf ama
ne anlamamız
demek
lazım?
Demek ki mümin insanların imanının giriş noktası emri bil maruf nehyani münker yapıyor karakterde olmalarıdır. Yoksa iman pratiğini bulmayacak hiçbir zaman.
Evet.
Demek ki biz iman edip mescide çekildiğimiz zaman hayırlı ümmet statüsünde yer hatası yapmış olur. Dizgi hatası yapacağız.
Evet.
Ümmeti Muhammed en hayırlı ümmet. İnsanlığın reçetesi bu ümmetin elinde. Bu reçetenin gereği olarak da iyilikleri teşvik edecek, kötülüklerde fren sistemi oluşturacak. Bu yapılınca da Allah'a iman gerçekleşecek.
Evet. Tersinden, Allah'a imanın içi dolacak.
İçi dolacak. İçi dolu dolu iman bu. Evet. Ayeti aşağıdan yukarıda okuduğumuzda iman ediyorsunuz. Emri bil maruf nehyani münker yapıyorsunuz. Böylece insanlığı kurtarıyorsunuz. Böylece hayırlı ümmet oldunuz.
Evet.
Dört nokta tekrar karşımıza çıkıyor.
Tekrar karşımıza.
Yukarıdan alıyoruz. En hayırlı ümmetsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Emri bir maruf nehyani münker yapıyorsunuz. İman gerçekleşiyor.
Evet. Güzel. Çok güzel.
Yani ister yukarıdan alın.
Evet.
İster aşağıdan alın. Camiye çekilmiş. Oturup cüzünü okuyan. Haberlerde yer gök oynamış facialar var filan onları dinleyip akşam yatan ya da haberde dinleme morali kırılmasın diye haberde izlemiyor dinlemiyor. Bu değil profil. Âl-i İmrân suresinin 110. ayetini bir yere koymamız gerekiyor hocam. Sonra çok enteresan. Ve tü'minune billah, ve Allah'a iman ediyorsunuz.
Evet.
Burada nokta koyuyor. Ayet bitmiyor ama.
Evet.
Ve lev amene ehlül kitabi, ehli kitapta böyle iman etmiş olsalardı, lekâne hayran lehum. Onlar evet. için de hayırlı olacaktı.
Hayırlı olacaktı, evet.
Demek ki bu ümmetin en hayırlı ümmet olması, en hayırlı ümmet olması.
Farkı da ifade farkı ediyor Kur'an.
Öbürlerinin imanında gerçekleşmedi ehli kitabın. Evet, evet. Nedir o? İnsanlık düşünceleri olmadı.
Evet.
Emir bi maruf nehyani münker yapmadılar.
Evet.
Ve aynı şekilde iman gerçekleşmedi onlar da böylece.
Bir hadis-i şerifte hatırlıyorum hocam. Yani İsrailoğullarının helakine sebep olan şeyi anlatıyor Resulullah Efendimiz de. Yani onlar bir kötülüğü gördüklerinde onu ikaz etmezlerdi.
Hocam ayet o Maide suresinde.
Nasıl onu?
Ayet.
Evet.
Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Zalike bima asav ve kanu ya'tedun la yetenahavne an münkerin fealuh. Birbirlerinin kötülüklerini alıkoymuyorlardı.
Evet.
Yani ayet bu Maide suresinde hocam, lanetli kavim olmak bundan. Bu ayet oraya işaret ediyor
evet,
zaten.
Evet, evet.
Nasıl işaret ediyor? Ve lev amene ehlül kitabı lekâne hayrelum. Ehli kitabın imanı bu mantıkta olsaydı onlar için daha hayırlı olacaktı.
Evet.
Minimul mü'minûne ve ekserumul fâsıkûn. İçlerinden böyle iman eden oldu ama yoğunluk böyle değildi.
Evet.
Yoğunluk fasık kafalıydılar. Demek ki ümmeti Muhammed'de İçinden bir kısmı dert ediyor, uykusuz kalıyor, ümmetim ne olacak diye. Ama ekseriyeti kendisiyle meşgul olursa önceki badanaş tekrar başlayacak demek ki.
Evet.
Ehli kitapla ilgili. Çok net hocam, tekrar
evet, evet.
dönelim müsaade ederseniz. Bakara suresinin 143. ayetinde, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi. Bu okuduğumuz ayet 3. sure, 110. Evet. ayet Âl-i İmran'da. Sizi وَكَدَٰلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً
وَسَطًا.
Sizi vasat bir ümmet yaptık. Vasat sadece Arapça, Türkçe kelime bakıldığı zaman orta yerde demek. Ama evet. bu orta duruş, tavır duruşu. Tavır olarak orta. Evet. Tarih, kronoloji olarak insanlığın Adem Aleyhisselam'dan beri bir ortasında duruyoruz.
Evet.
Akide olarak mutavassıt bir akideyiz. Vesaire. Her türlü orta ve denge ümmetsiniz. Siz.
Denge ümmet.
Denge ümmetsiniz. Evet. İnsanlığın denge. Niçin? لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanların şahitleri olacaksınız. Yani siz insanlık sorumlususunuz. Ve yekûne rasûlü aleyküm şehidâ. Peygamber de sizin dengeniz. Hmm. Peygamber de sizin şahidiniz. Demek ki.
Peygamber sizi gözetliyor. Size bakıyor. Yani nerede duruyorsunuz?
Peygamberi bunun için gönderdik. Peygamber size itimat etti. Siz insanlığın dengesizsiniz.
Evet.
Ayeti buradan da aşağıdan yukarı doğru alalım. Burada üç unsur var. Bir, sizi denge olarak yarattık. İnsanlardan sorumlusunuz. İki, peygamber de sizden sorumlu. Aşağıdan yukarı doğru alalım bu üç maddeyi. Yani Bakara suresinin 143. ayetini. Peygamber gönderdik. İnsanlıktan sorumlusun dedik ey peygamber. Şahidisin insanlığın. Yani buradaki şahit git olayı izle gel tutanak tut değil herhalde. Olay sizin üzerinizden yürüyecek. Peygamberi gönderdik. Peygamber size güvendi. Siz insanlığın denge unsurusunuz.
Bu şahit kelimesi peygamberimiz için de işte Kur'an'da ifade ediliyor. Yani tam anlaşılması gerekiyor. Demek ki hocam yani ümmet olarak, Müslümanlar olarak da yani neye şahidiz? Şahit kelimesi hani bizim siz de biraz önce ifade ettiniz. Yani şöyle kolunu bağlayıp trafik kazasına bakan adam bu da şahit.
Ya da bir gazeteci gözlemci olarak yani, olay yerine gönderiliyor.
Mesela bu değil yani.
Değil.
Bir
neden değil?
Evet.
Ve keyfe ci'nâ bike alâ hâulâ-i şehîdâ ayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine diyor ki biraz Kur'an oku dinleyeyim diyor.
Evet.
Ya Resulallah sana indi bu Kur'an ben nasıl? Dinlemek de hoşuma gidiyor diyor. O da Nisa suresinden okuyor. Sahabe diyor ki fe keyfe ci'nâ bike alâ hâulâ-i şehîdâ ayetine yani kıyamet günü seni bunların şahidi olarak çağırdığımız zaman ayetini okuyunca baktım gözleri yaşarmaya başladı yeter dedi diyor. Burada bakıyoruz ki şahit kelimesi. Sen kıyamet günü şahit olarak çağrılacaksın sözü Efendimiz'e ağlatmış.
Ağlatmış evet.
Niye? Bu bildiğimiz gördüklerini anlat bakalım diye mahkemeye çağrılan bir şahit değil. Olayın etrafındaki mesul kişi anlamında şahitsin evet. sen. Olayın tek görgü şahidi, olay kendisi etrafında dönen kişisin. Peygamber bu.
Evet.
Onun ümmeti bu olmak zorunda. Li tekunar şuhada, li tekunu şuhada ve li yekunar resul.
Evet.
Yani eğer ümmeti Muhammed isek elhamdülillah. Ümmeti Muhammediz.
Elhamdülillah.
Muhammed buydu aleyhissalatü vesselam. İnsanlığın evet. şahidi. Yarın hesabını vereceği şeylerin şahidi oldu.
Evet. Evet.
Dolayısıyla onun ümmeti de elini koluna bağlayıp olayları izleyen, akşam haber bültenlerini izleyen biri olamaz. Hatta haber izlemeye vakti de olamaz ümmetin.
Evet.
Oturup insanlığın sorumlusu olduğunu düşünmek zorunda. Zannediyorum üstadım.
Estağfurullah.
3, 5, 10 seminer, konferanslar, mütefekkirler, kitaplar verip üniversitelerimiz, ilahiyat fakültelerinde kürsüler mi açarız? Bakara suresinin 143. ayeti, Ali İmran suresinin 113. ayeti kimliğimizin, bu Kur'an'ımızın bize anlattığı bir ayetlerdir. Üstelik de üstadım bu ayetler siz diye bir ifade kullanıyor.
Evet.
Herhangi bir şekilde İsrail oğullarını falan anlatmıyor. Eski ümmetler böyleydi diyen ayetler de var Kur'an-ı
tabii,
Kerim'de.
Tabii.
Doğal olarak o ayetler onları anlatıyor dese bir Kur'an kursu talebesi, İmam Hatip talebesi, yavrum sen bunu bilmiyorsun diye izah edebiliriz. Ama bu ayetler eski ümmetleri anlatmıyor. Ve kedelike cealnâküm diyor. Evet. Sizi. Sizi evet. diyor.
Doğrudan bize hitap ediyor.
Hitap ediyor. Ama İsrail oğulları mesela lü'inellezine keferu min beni İsrail biraz önce hadis evet. dediğiniz şey. O mesela eski ümmetlerden birini anlatıyor. Bize uyar mı? Uymaz mı? Gerçi Kur'an benim kitabım. Nasıl
tabii
bana uymaz?
Ki, tabii.
Ama hani %3 ihtimal acaba bizle ilgili mi bu denebilir? Hayır. Ali İmran suresinin 110. ayeti, Bakara suresinin 143. ayeti hiçbir yorum bırakmayacak şekilde ümmeti Muhammed hayya ala salah denince camiye gitmek zorunda olan bir ümmet olduğu gibi ümmeti Muhammed insanlıktan sorumluluğunu da atamaz hiçbir zaman. İnsanlıktan elbette bu sorumluluk hani acilen bir Birleşmiş Milletler kurmazsam ben vebale gireceğim anlamında değil. Önce bunun idrakinde olmak
evet,
gerekiyor.
Evet, idraki.
İdrakinde. Mesela Müslümanlar biraz önce örnek vermeye çalıştığımız gibi 10 tane çocuğu hafız yaptık diye bir hizmet. 100 tane kızımıza ilmihal öğrettik. Eğer bu 100 kişi yetiştirmekten ibaret bir proje ise fiyaskodur. Mekke'ye bağlantısız kılınan bir namaz gibi bu o zaman. Hayır. Bu 100 kızımız
nasıl olması lazım?
100 kızımız, 10 hafızımız ümmeti Muhammed projesindeki bir tuğla anlamındaysa bu müthiş bir şey.
Evet.
Bu da bu tip projeleri yürüten hoca efendilerin, şeyh efendilerin, mütefekkirlerin, alimlerin bir yerde imza atmak yetkisine sahip olan herkesin nasıl baktığıyla ilgili bir olay.
Şimdi ümmeti Muhammed projesi diye bir şey yani ifade ediyorsunuz hocam. Yani bu bir makro proje olsun gibi anlıyorum.
Kafamız böyle büyük düşünsün.
Bu büyük projenin diyelim ki Türkiye'den inşası, ne bileyim Arabistan'dan inşası, Pakistan'dan inşası. Yani o idrak olursa ümmeti Muhammed idraki o projenin de bir yerlerden inşası da devreye girer.
Yani evet. ben öyle düşünüyorum. Öbürü öyle düşünüyor. Biri böyle evet. düşünüyor. Bu sefer kabile mantığını kaldırmış olacağız.
Evet, evet.
Mesela düşününüz dünyada işte 1 milyon insan bir Ramazan günü iftar yapamıyor aç.
Evet.
Biz 7-8 kişiyi çağırdık İstanbul'da bir otelde doyurduk. Evet. Otelde üstelik.
Evet.
Adam hayatında otele girmemiş. Biz otelde çağırdık doyurduk. Açları doyurmayı Allah bize nasip ettiği için diye dualar etmeye başladık orada. Ya evet. yüzde kaçı, milyonda kaçına tekabül ediyor bu 3 kişi, 5 kişi.
Evet.
Sembolik evet. bir şey bu. Benim asıl gayem bütün açları doyurmak mı olmalı? Yoksa 5 açı doyurup, 10 açı doyurup, şükür edip, seccademe kapanıp keyfime bakmam mı? Evet elbette ben aç bütün insanları doyurma kudretine haiz olamam hiçbir zaman. Ama dirilirken ben bütün açları doyurma sevdasıyla çalışan bir kurumun başındaki veya işçisi olarak mı dirileceğim? Evet. 5 kişiyle yetinen birisi olarak mı dirileceğim? Mühim olan bu hocam. Yani şey
şöyle efendim, bir şey geliyor aklıma hocam. Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı Yani merkezde o olurdu, değil mi?
Olacaktı.
Ya olacaktı. Yani diyelim Türkiye'deki bir Müslüman da sanki ona tutunuyormuş gibi hissederdi. Şimdi problem sanki böyle bir ortak tutunacak yer elbette yokmuş gibi. Yani biz bu idrakten sanki
buna
uzaklaşmışız.
Buna isim verelim hocam. Evet. İslam'ın lideri, emirül müminin, halife diyelim.
Evet.
Halifemiz, müminlerin emiri, liderimiz. Böyle bir ismini koymamızda sakınca yok bunun. Yani hocam hilafetsiz Müslümanların sorunu bu. Yani hilafetsiz. Başlarken dağıtmaya hilafetten başladıklarını iyi düşünmek lazım.
Evet.
Yani Lozan'da niye hilafet maddesi konuşuldu? Yani neydi hilafet? Müslümanların dini bir değeriydi madem. Ne karıştılar? Niye illa hilafet kaldırılacak diye şart getirdiler? Bugünlerin asıl planı o zamandı işte.
Peki şöyle bir şey olamaz mı hocam? Yani manen Resulullah Efendimiz'e tutunmak gibi, yani ümmeti Muhammed projesini hani manen onda şeyi halifeyi somutlaştıramıyoruz. Ne bileyim şu anda bir ümmetin başı olma hadisesini somutlaştıramıyoruz. Ama kalben ona yönelişi sağlayacak böyle bir manevi tutunma, mesela Resulullah Efendimiz etrafında manen toparlanma gibi bir şey yani.
Elbette hocam, la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemiyor.
Evet.
Yani bunları konuşuyoruz ama beceremezsek ne olacak da Rabbime sığınacağım beceremezsem. Evet. En önemli şey burada böyle bir dert sahibi olup olmamakla başlıyor.
Evet, çok
böyle
önemli.
Bir derdin var mı? Var.
Var mı? Evet.
Elhamdülillah. Bu beni kurtardı hocam. Yani ben abdest almaya hazırdım. Su bulamadığım için abdest alamadım olur o zaman. Teyemmüm
evet,
yeter
tabii,
bana.
Evet.
Yani birinci nokta bu. İki, eğer ben ümmeti Muhammed'in peygambere vekalet eden aleyhisselam halifesini bulsam ona tutunmaya hazırdım. Bulamadım. Bir hoca efendi, bir şeyh efendi buldum. Bir lider buldum. Hadi beraber oraya gidelim diyor bana. Ve samimi, pratikte de hazır. Kendini peşinden koşturmuyor beni. Ona tutunurum. Biiznillah teala kıyamet günü halifeli mümin olarak dirilirim ben.
Evet.
Neden? Hicret etmek için Medine'ye gidiyordum. Yolda öldü gibi olur o zaman.
Evet, evet.
Ama
evet.
Mekke'de otururken hicrete niyetlenmeden hiçbir iş yapamazsın.
Evet.
Yani bizim şu
İçimde
anda...
o niyetimizin oluşması
yani,
lazım. Evet.
O niyetimiz oluşacak bir. İkincisi, hoca efendiler, ümmeti Muhammed namına bir kitleyi bir arada toplayanlar, kendi etrafına değil yarın o makama teslim etmek üzere topluyorlarsa, orada bulunmak farz-ı ayn olacak bizim için o zaman. Şimdi çok sahih hadis-i şeriflerden birinde, bir halifeye beyat etmeden, yani halifemdir diye itiraf etmeden ölen cahiliye üzerine ölür diyor hadis-i şerif. Sahih hadis-i şerif.
Evet.
Halifeye beyat etmeden ölen cahiliye ölümüyle ölür. Şimdi bizim halife yok, bir şey yok. Hep cahiliye üzerine mi ölüyoruz? Hayır, ikiye ayırıyoruz. A, böyle bir derdi var olup tarikatına, şeyhine intisap ederken, vakfa üye olurken, camiye giderken bu maksatla gidiyor. Vaaz dinlerken bu maksatla dinliyor. Günün birinde inşallah halifemizin de sözünü dinleyeceğim diyorsa eğer, biiznillahü teala sorun yok.
Evet.
Bu mümin ruhunu teslim etmiş, kalbi ona hazır. Yani akidesini buna göre kurmuş. Allah da ihsan etmemiş. Sümeyye Yasir radıyallahu anhuma da ne hicreti gördüler ne Medine devletini gördüler. Hamza bile göremedi bir şey.
Evet.
Ama biiznillahü teala kıyamet günü peygamberin yanı başında dirilecekler. Niyetleriyle ve uygulamalarıyla dirilecekler Allah'ın izniyle. Aynı şey bizim için de geçerli.
Burada şey de var hocam, tabii yani bu sade mümin açısından hani gönlünü böyle bir
sevdaya bağlamış.
Bir de hani o halifelik makamını doldurduğu iddiasıyla ortaya çıkan ama içini dolduramayan, dolayısıyla ümmeti Muhammed'in darmadağınık olmasına sebep olanlardan da
yani hocam ben... bunu çoluk çocuk işi görmemek lazım ama
evet.
Bir defa yani ümmeti Muhammed alimleri, mütefekkirleri, söz sahibi, eskilerin deyimiyle ayan takımının ümmetidir hocam. Yani çoluk çocuk, üç kişi, beş kişi bir caminin çay ocağında oturup bundan sonra şöyle yapalım diye ümmetin başını belaya sokacak iş yapamazlar yani. Çoluk çocuğu konuşmuyor mu hocam?
Evet,
ümmeti evet. Konuşuyoruz biz burada. 20 kişiden ibaret bir ümmet değiliz. 7 kıtaya yayılmışız. Ondan sonra dünya üzerimize çullanmış. 5 tane genç, 3 tane biraz sakalı büyümüş birisi çıkıp da tamam peşimizden gelin, böyle oyun oynamıyoruz biz.
Evet.
Bir defa bu 100 senedir yokluğu var olan bir dert bu. 100
evet,
senedir. 100
senedir.
Tam 100. senesine geldik hocam.
Ya.
Ümmetimiz başsız. 100 günde toparlanacak bir şey değil. Ben hasbel kader, hadi sen bunun planlamasını yap deseler bana mesela işte 5-10 okur yazdık diyelim. En az 20 sene planlama süresi isterim bunun için hocam.
Evet.
Neden? Ta Güney Afrika'dan Kuzey Kutbu'ndaki Kafkasya'daki Müslümanlara kadar herkesin kanaati toplanacak. Yok diyen olacak, olmaz diyen olacak. Araplar da olsun, Türkler de olsun. Yani bunun planlaması 20 senede planlaması, pratiği değil. 20 senede planlaması yapılsa başımın üstüne koyarım hocam.
Evet.
Yani bir İslam konferansı diye örgüt hala toplanmayı beceremiyor hocam. 50 seneye yakındır da güya varlar piyasada. Bu kadar kolay değil bu işler hocam.
Evet.
Tarumar edilmesi asırlar sürdü bunu.
Evet, evet.
Toparlanma. Dolayısıyla bunu böyle 3 kişi filanca müellifin Seyyid Kutup'un kitaplarını okuduk. Tamam biz olgunlaştık herhalde. Haydi bunu ilan edelim diye böyle. Bu düzeye indirgenmesi de bir zulüm hocam.
O zaman işte mesela 100 yıl evvel başladı bu şey. Yani elimizden alındı. Biz aslında 100 yıldır arayıştayız, toparlanmadayız.
Kıvrananlar var 100 yıldır hocam.
Şimdi karar versek diyorsunuz, ben bunun projesini 20 yıl. O zaman ara dönemde böyle bir hakikaten ümmeti Muhammed olma idraki, şuuru, onun bizde olması gereken vasıfları, bunu yani belki bu daha iyi
ara dönem ifadeniz çok güzel hocam. Evet. Ara dönem yaşıyoruz.
Evet.
Çünkü
evet.
Buyurun radyodayız. Bakınız biz bu konuları konuşabiliyoruz. Belki 50 sene önce bunun adını anmak mümkün değildi.
Doğru.
Konuşuyoruz. Bu bir ara dönem arayışı.
Evet.
Elhamdülillah. Yani gelinen nokta çok fena bir nokta değil hocam.
Evet.
Şimdi ben epey bir kitap okudum, araştırdım. Hilafet, müminlerin liderliği, idaresi konusunda istisna, yani böyle bir sadece bu konuyla ilgili yazılmış tezler vesaire bir 500'den fazla kitap okudum. Ben notlarını tuttum, arşivimde var. Şimdi böyle biri olarak 500 tane de aydın okumuş yazmış sekreter ya bana verilse 20 yıl yetmez düşünüyorum planlaması için hocam. Dünyanın aslını ortaya çıkarmaya çalışıyor ve insanlığın şahitleri diye bir kadronun milyarı
evet.
Planlamasını yapıyoruz hocam. Dilleri farklı, yöreleri farklı, ırkları farklı, etki altında kaldıkları dünya sistemleri farklı. Bir milyarı bir araya getireceksiniz. Böyle deneyelim de 10 gün sonra yeni ihtilal yaparız diyecek bir oynama yapma hakkınız yok. Bunun planlamasına yıllar lazım. Ama yapılıyor hocam. 1960'tan beri elhamdülillah Müslümanlar en yakın 60'tan beri Müslümanlar bu idealle denemeler yaptılar, projeler yaptılar. Hatta 1924'te, 26'da Hasan el-Benna'nın İhvan-ı Müslümini bunun için bir denemedir. Mevdudi'nin Pakistan'daki çalışmaları bunun bir denemesidir. Yani ağır faturalı denemeler yaptı Müslümanlar elhamdülillah. Bunlar bizi bir noktaya getirdi. Ama bu hiçbir zaman 10 kişinin bir araya gelerek yapacakları bir oynama değil. Hatta 1000 kişinin bir araya gelecekleri bile bir şey değil. Çünkü biz bize değiliz.
Evet.
Biz tek başımıza değiliz. Bu ara dönemde hocam zannediyorum her şeyden evvel Rabbimiz bizden ne istiyoru anlamak zorundayız.
Evet, onu ben de
yani
konuşmamız lazım diyorum.
Rabbimiz bizden sadece namaz kılın, sadece tesbih çekin, sadece siyaset yapın mı diyor. Her şeyden önce Allah-u Teala'nın indirdiği kitabı olduğu gibi anlama projeleri başlatmamız lazım bizim. Namazı tutup sadece namaz kıl dünya kurtulacak yanlış. Yani mesela çok basit bir misal. Ben elhamdülillah askerlik günlerim hariç sakalsızlık görmediğim gibi bir halim var. Sakalı da akidemin bir parçası olarak görüyorum. imanımın bir parçası evet. olarak. Yani Müslüman fantazisi olarak görmüyorum. Evet. Yani bir değerli bir zat olduğumdan dolayı değil. Bir söz söyleyeceğim. O söz bana pahalıya mal olmasın diye söylüyorum.
Evet, evet.
Ama şimdi bana soruluyor. Deniyor ki hocam işte sakal kesmek caiz mi? Yani sakalımı feda edebilir miyim? Ya mümin ruhunu feda edebiliyor yeri geldiğinde. Sakalın üstünde bittiği başını, canını, her şeyin Allah yolunda feda etmen caiz oluyor da. Sakalı niye feda edemiyorsun ki? Ama ulu orta berberde değil bu fedakar. Bir akide, bir dava, bir maişet, bir ciddi gerekçe getir bana. Ben sana sakalını kesebilirsin diyeyim.
Evet.
Öyle oyun oynayacak düğünde yakışıklı olmak için sakal kesilir mi sorarsan gülerim sana ben. O kadar da ucuz değil yani.
Evet.
Şimdi müminler olarak biz sakal üzerinden İslam projeleri yürütemeyiz hocam. Yeri geldiğinde feda edebileceğimiz bir şeydir sakal.
Evet.
Hatta ve hatta nafile ibadetlerden herhangi biri üzerinden de bunu yapamayız. Eğer bir nafile ibadet benim diğer farzlarla meşguliyetimin önünde bir barikat oluşturuyorsa, nafile ibadetlerle bile meşgul olmam hocam. Farzlar gidiyor, iman gidiyor bu arada çünkü.
Evet.
Ne yapma, ne yapmayı öncelikleme üzerine bir çalışma yapılması lazım. Ümmeti Muhammed'in önceliği nedir mesela?
Evet, evet.
Yani çok... bu öncelik projesi diye bir proje oluşturmamız
i̇şte
lazım.
Mesela böyle bir soru üzerine, değil mi? Nurettin Yıldız Hoca ya da işte Ahmet Taş getiren ya da benzeri insanlar böyle kafa patlatmalı yani.
Hocam buyurun bir vakıf kurulsun. Evet. Bu vakıfa 1000 kişi müntesip olsun.
Evet.
Ve bunlar Ümmeti Muhammed'in 10 yıllık acil projeleri üzerinde çalışsınlar.
Evet.
Eğitimde acilliğimiz tespit edilsin. Evet. Teknolojide acilliğimiz tespit edilsin. Yani Ümmeti Muhammed bunu yapmazsa eğer 10 kişi 15 kişi toplanıyorlar, bir dernek kuruyorlar, İnsanlığı Kurtarma Derneği diye. Onlar ne yaparsa öncelik o sayılıyor.
Evet.
Tıkandıkları yerde öbür maddeye geçelim diyorlar. Öncelik o oluyor bu sefer. Kıyamet günü bireysel kanaatlerle ortaya çıkmış bu projeleri Allah'ın huzuruna yapılması gereken işlerdi diye getiremeyiz biz.
Evet, evet.
Ben hep örnek veriyorum. Burada da onu zikredin. Yani cuma ezanı okununca hocam hiçbir amel öncelikli değildir.
Evet.
Cuma namazıdır.
Tabii.
Ben oturup bir cüz Kur'an okudum, onun için cumayı kaçırdım denebilir mi kıyamet günü? Kur'an Allah'ın kitabı ama cuma saatinde cumayı kaçırmana neden olsa suç unsuru haline gelecek kıyamet günü.
Evet.
Suç unsurudur. Bayram günü oruç tuttun mu haram işliyorsun hocam.
Evet.
Haram işliyorsun. Arefe günü Mekke'de Kabe'ye yapışmış bir hacı efendi. Ben ayrılmam Kabe'den diyor. Ya Rabbi beni burada dirilt. Haccı kaçırıyor.
Evet.
Gidip toz toprak içerisinde Arafat'ta 10 dakika dursa İslam'ın 5 rüknünden birini
yapacaktı. Yapmış olacak.
Zengin bir adam Arafat'ı kaçırdığı için Kabe'ye yapıştığından dolayı haramla dirilecek kıyamet günü. Evet. Kabe'ye yapışmanın uygun olmadığı zamanlar var
zamanlar
demek ki.
Zamanlar var.
Oruç tutmanın haram olduğu zamanlar var demek ki. Bunu Allah'ın en büyük ibadeti Kabe, oruca uyarlıyorsam, cumaya uyarlıyorsam, eğitim sisteminde nasıl bunu yapılması haram olan şeyler diye uygulayamam? Öğretilmesi haram olan şeyler niye olmasın ki? Mesela hocam bir ehli sünnet mefhumumuz var bizim. Akidemiz, imanımız, kıyamet günü dirilmek istediğimiz konu budur. Ama ben bir yerde konferansa gidiyorum. Ehli sünnet affedersiniz. Ehli sünnet mefhumu diye bir şey orada açmanın, üniversite talebeleri hassas bir konumda gelip dinliyorlar, ehli sünnete zarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yer var, birlik beraberlik diye mefhum konuşunca sen ayrılığa sebep oluyorsun orada.
Evet.
Birlik ayrılma kelimesinin alternatifi olarak bekliyor orada.
Evet.
Aynı şekilde bugün biz yani Mu'tezile'nin nasıl ortaya çıktığını mı konuşsak değerlidir? Yoksa ashab-ı kiramı konuşunca zaten Mu'tezile kendiliğinden ölecek mi?
Evet.
Neyi konuşacağımızı çok iyi takdir etmemiz.
Öncelikler değil mi?
Yani bir medresede 10 sene Arapça okudu insan diye kürsüye çıkmamalı hocam.
Evet.
Ben hoca efendi değilim ama hoca efendilere şunu sorabilirim. Hoca efendi, sizin meşrebiniz dışında size göre yabancı. Mesela siz medrese mezunusunuz bir ilahiyat hocasına veya ilahiyat hocasısınız bir medrese mezunu üç kişiye konuşmanızı götürüp, üç haftadır yaptığım konuşmalar bunlar, bir dinler misiniz? Ümmeti Muhammed'in menfaatine mıdır? Evet. Diyen hoca efendi eli öpülecek biridir hocam.
Evet.
Ama kendi muhibbine iyi konuştum değil mi çocuklar dersen, elbette peygamberden sonra en değerli konuşmayı sen yaptın diyecekler. Hani ümmetin istişaresi, murakabesi?
Evet. Evet.
Ümmetin halifesi yok, onun yerine oturan alimler var, izafi de olsa. Alimler bir şura meclisi gibi meclis ama kendi muhibbanından olmayacak. 10 kişi olacak. 3'ü kendi talebelerinden, ikisi akademisyen, ikisi tarikat erbabı, ikisi de medrese erbabı olsun. Kendisini murakabe ettirsin. Bu nedenle hocam bir hoca efendinin Twitter adresinde filan konuşmamdan hata ettim, Allah affetsin, rücu ettim ondan dediğini göremiyoruz.
Evet.
Ben de tabii bundayım. Çünkü böyle bir ben hata yapmam zaten de yani başkalarına hep söylüyorum kendimi. Evet. Maalesef hocam bu hazırlama döneminde çok ciddi hassas olunması gereken şeylerden biri öncelik tespitimizdir. Öncelikle, ümmet olarak önceliğimiz
öncelikler
nedir?
Öncelikler fıkhı diye belki. Evet. Evet.
Yani beni İHA'ya çağırdılar. Çok böyle acil hizmet planlaması yapacağız. Sen de gel bir şey anlat dediler. Dedim ki çok büyük hizmetler yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben size bunu anlatayım isterseniz dedim. Öncelikler fıkhı yani. Güzel. Şeriatımızın bir makasıdı var.
Evet.
Bir şey istiyor şeriat.
Evet.
Bir deyim yerindeyse Türkçe anlaşılsın diye söyleyeyim. Şeriatın bizden bir beklentisi var.
Evet.
Bu beklenti kelimesi çok uygun değil. Emreden beklenti yerinde olmaz da. Bu anlamı anlatır bu ifade diye söylüyorum. Şeriatın bizden bir beklentisi var. Ümmet olarak bunu yapın bu dönemde diyor. Bu dönemin namazı aynı namazdır. Evet. Bu dönemin orucu aynı oruçtur ama günlük siyasetimiz, politikamız 50 sene önceki siyaset olmamalı. Hatta 5 sene öncesine göre dünya alabora oldu. 5 sene önceki dünya değil değil mi hocam?
Evet, evet.
1 sene önceki
bir
dünyada
sene
da değiliz.
1 sene önceki dünya değil.
Belki 3 gün sonra da dünya değişecek. Günübirlik dinimiz olmaz bizim. Günübirlik ibadetimiz olmaz ama günübirlik politikamız olmalı.
Evet.
Günübirlik siyasetlerimiz olmalı. Bu ara dönemi iyi geçiremezsek biz, planlı geçiremezsek 20 sene sonraki müminler bu mikrofonların önünde oturup değerlendirme yaparken tereddüt etmiyorum diyecekler. 20 sene öncekiler bir plan bırakmadı ki bize ya Rabbi.
Evet.
Yani bir
hocam şeyin programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani şöyle bir şey algılıyorum. Yani İslam'ın insanlık için ne mana taşıdığının belki farkına varmak. Değil mi? Onun idraki. Ve ümmeti Muhammed'in insanlık için ne mana ifade ettiğinin farkında olmak. Belki bunu mu, bu hassasiyeti mi kaybettik? Onu mu kazanmamız
ya
lazım?
Ya da şöyle yapsak hocam.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in konu indeksini
evet.
var zaten meallerin evet. arkasında. Üç kişilik bir ekip kuralım.
Evet.
Buyurun burada oturun.
Evet.
Bir kişi konu indeksini okusun.
Evet.
Kur'an bizim kitabımız.
Amin.
Oradaki arkadaşlar da hayat pratiğimizde var, hayat pratiğimizde yok, var veya yok diye üçe ayırsınlar bu konuyu.
Evet.
Biri namaz desin, hayat pratiğimizde var.
Var.
O karacık doldurulsun.
Evet.
Öbürü cihat desin, ya var veya yok desin. Bakalım.
Bizde ne kadar Kur'an var?
Kur'an'ın 1000 konusu var diyelim.
Evet.
6000 küsur ayetinde. Ne kadarı bizim hayatımızda var? Var olan namaz, oruç yani iyi Müslümanlar da var olanları sayacağız.
Evet, evet.
Filanca kılmıyor namaz diye yok saymayacağız. Var olanlar, mütereddit olanlar ve yok olanlar bu liste hocam işte çalışma planımız bizim.
Evet,
ne
evet.
kadar yol kat etmişiz Allah'ın kitabına iman eden müminler olarak.
Evet.
Ne kadar yol kat etmişiz.
Benim bir şeyim var. Böyle bir kişilik MR'ı çektirelim diye.
Buyur çok güzel. Ama Kur'an makinesinde.
Tabii. Kur'an yani makinesinde. Ölçüleri Kur'an belirleyecek. O makinede bir şahsiyet MR'ı.
Ama ümit var değilim hocam.
Yani ümit var, ümitsiz değilim. Ne diyorsunuz? Ümit var değilim mi?
Yani çok affedersiniz. Allah razı olsun. ümitsiz değilim.
Amin.
Gençlerle oturup kalkıyoruz hocam.
Evet.
Çok hoşlanıyorum. Benden daha derin düşünüyorlar.
Maşallah.
Benden derin düşünüyorlar. Yani bu hafta Ankara'da tıp fakültesinde okuyan bir genç ziyaretime geldi. Hocam bırakmak istiyorum dedi. Ben doktor olsam ne olacak? Türkiye'nin doktoru var. Ben senden ders okuyayım dedi. Acil fakültene dön. Mail üzerinden haberleşelim. Bu cümleyi bana söylemedim. Seni Allah burada görmek istedi. Buraya koydu. Bu yaştan sonra sen Arapça öğrenip bu yola devam etmemelisin dedim. Evet. Hoşlanmadı çocukcağız.
Evet.
Hoşlanmadı. Yine bu hafta hocam Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nden bir genç geldi. Büyük ihtimal beni dinliyordur şimdi. O da psikolojide çok iyi bir puanla okuyormuş. Evet. Yabancı dille okuyormuş hem de. O bana medreseye geçmek istiyorum hocam dedi. Bir daha bu cümleyi duymayayım dedim. Çünkü medresede adamımız var da psikolojide adamımız olmadığı için bunaldık biz zaten. Bu şuurun sende kalsın, psikolojide kal dedim.
Hocam belki buradan şey de var. Yani bu tarz gençlerin gelmesinin arkasında yani yaptığı işin ümmeti Muhammed için ne anlama geldiğini fark edememek de var.
Onun için ikaz ediyorum
evet,
genç.
Evet,
o
evet.
Orada sağlam dursa evet. Benden çok iyi iş görecek belki
evet,
de.
Evet.
Hoca efendi de bulunduğu yerde sağlam dursa, ona özenmese o da çok iyi iş yapmış
evet.
Olacak. Hocam hiçbir meslek fazla değil ki.
Elbette.
Bu tuğlaların hepsi bu bina için lazım.
Evet, evet. O dünyanın mahsusu inşa edecek olan. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani tabii ki daha çok konuşulabilir ümmet meselesi. İnşallah farklı zamanlarda gene konuşuruz ama ben bu sohbetten özellikle bu ümmeti Muhammed'in öncelikleri meselesinin dinleyicilerimizin, ulaştığımız insanların gönüllerine yansımasını temenni
İnşallah.
Ederim.
İnşallah.
Evet değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz. Ümmeti Muhammed idrakinin gönüllere yansımasını diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.
İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.